Ayrım 14.
O senden 4 yaş genç, dedi annesi. Yeryüzünde hiçbir yeri yok. Ne bir pozisyonu var ne de geliri. Beceriksiz biri. Seni sevdiğine göre çocukça düşler ve o öykülerle ortalıkta oyalanacağına, sağduyu adına ona evlenme hakkı verecek bir şeyler yapmalı. Martin Eden, korkarım, hiç büyümeyecek. O babanın ya da bütün dostlarımızın, örneğin bir Mr. Butler'ın yaptığı gibi bu dünyada bir erkeğin işini ve sorumluluklarını yüklenmiyor. Korkarım Martin Eden hiçbir zaman bir gelir sahibi olamayacak. Ve bu dünya öyle kurulmuş ki para mutluluk için gerekli. Ah hayır, o şişkin servetler değil ama genel bir rahatlığa ve iyiliğe yetecek kadar para. O hiç söz etmedi mi? Bir kelime bile söylemedi. Söylemeyi denemedi ama deneseydi ona izin vermezdim. Çünkü görüyorsun, onu sevmiyorum. Buna sevindim. Böylesine temiz ve saf olan kızımın, biricik kızımın onun gibi bir adamı sevmesini istemezdim. Dünyada erkekçe, temiz ve gerçek olan soylu erkekler var. Onları bekle. Bir gün birini bulacaksın, onu seveceksin ve onun tarafından sevileceksin. Babanın ve benim birbirimizle mutlu olduğumuz gibi onunla birlikte mutlu olacaksın. Ve her zaman aklında tutman gereken bir şey var. Evet anne. Ve bu çocuklardır derken Mrs. Morse'un sesi alçak ve tatlıydı. O konuda düşündüm, Ruth itiraf etti. Geçmişte canını sıkan zevk düşkünü düşünceleri hatırlayarak. Böyle şeyleri konuşmak zorunda olmanın verdiği genç kızlık utancıyla gene yüzü kızardı. Ve bu çocuklar sorunu Mr. Eden'ı olanaksız yapıyor. Mrs. Morse kesin ve açık bir biçimde sürdürdü. Onların kalıtımları temiz olmalı ve o korkarım ki temiz değil. Babam denizcilerin yaşamlarından bana söz etmişti ve sen anladın. Düş gücünün alanı ötesinde belirsiz, uzak ve korkunç bir şeyler düşündüğü halde Ruth gerçekten anladığını hissederek annesinin elini onaylarcasına sıktı. Bilirsin, sana söylemeden hiçbir şey yapmam, diye başladı. Yalnız kimi zaman şimdi yaptığım gibi bana sormalısın. Sana söylemek istiyordum ama nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Bunda utanmak yanlış bir şey, biliyorum ama benim için kolaylaştırabilirsin durumu. Kimi zaman şimdi olduğu gibi bana sormalısın. Bana bir fırsat vermelisin. Ya, anne sen de bir kadınsın. Ayağa kalktıkları zaman annesinin ellerini yakalayarak ve alacakaranlıkta karşısında dimdik durarak aralarındaki garip bir biçimde tatlı eşitliğin bilinciyle, sevinçle ve coşkuyla bağırdı. Eğer bu konuşmayı yapmamış olsaydık seni hiçbir zaman böyle düşünemezdim. Senin de bir kadın olduğunu bilmem için benim bir kadın olduğumu öğrenmem gerekiyordu. Biz ikimiz kadınız, dedi annesi onu kendine çekip öperken. Biz ikimiz kadınız, diye tekrarladı. Kolları birbirinin belinde ve yürekleri yeni bir arkadaşlık duygusuyla kabararak odadan çıkarlarken. Bizim küçük kızımız bir kadın olmuş, diyordu Mrs. Morse bir saat sonra iftarla kocasına. Bu demektir ki, dedi karısına uzun bir süre baktıktan sonra, bu demektir ki o seviyor. Hayır ama seviliyor, oldu gülümseyen cevap. Deney başarıldı, o sonunda uyandı. O zaman Martin'i laf etmeliyiz, Mr. Morse canlı olan ve ciddi bir tonla konuştu. Ama karısı kafasını salladı. Bu gerekli olmayacak. Ruth birkaç gün içinde denize çıkacağını söylüyor. O geri geldiğinde Ruth burada olmayacak. Onu Clara teyzesine yollayacağız. Ve ayrıca doğuda bir yıl iklim değişikliği, insanlar, fikirler ve her şey tam gerekli olan şeyler. 20. Yazmak isteği bir kez daha Martin'in içinde harekete geçti. Öyküler ve şiirler kendiliğinden bir yaratışla beyninde oluşuyor ve o onlara anlatım vereceği gelecek zaman için not alıyordu. Ama yazmadı. Bu onun küçük tatiliydi. Bunu dinlenmeye ve aşka adamaya karar vermişti ve iki konuda da verimliydi. Çok geçmeden Martin canlılıkla taşıyordu ve Ruth'u gördüğü her gün buluştukları anda Ruth o eski güç ve sağlık şokunu yaşadı. Dikkatli ol, annesi bir kez daha uyardı. Korkarım Martin'i dün gereğinden çok görüyorsun. Ama Ruth güvenle güldü. O kendinden emindi ve birkaç gün içinde Martin denize açılmış olacaktı. Sonra o döndüğü zaman Ruth doğu gezisiyle uzaklaşmış olacaktı. Gene de Martin'in sağlık ve gücünde bir sihir vardı. Ona da Ruth'un tasarlanan doğu gezisinden söz edilmişti ve o acele etmek gereksinimi duydu. Gene de Ruth gibi bir kızla aşk ilişkisini nasıl kuracağını bilmiyordu. Dahası ondan mutlak olarak farklı olan kadınlar ve kızlarla olan büyük deneyim zenginliği onu engelliyordu. Ruth böyle şeyler hakkında hiçbir şey bilmezken onlar aşkı, yaşamı ve flört etmeyi biliyorlardı. Ruth'un müthiş masumluğu tüm ateşli konuşmaları dudaklarında dondurarak ve kendine karşın kendi değersizliğine onu inandırarak Martin'i afallattı. Aynı zamanda başka bir yerden de engelle karşılaştı. O kendisi de hiç aşık olmamıştı. O abartmalı geçmişinde kadınlardan hoşlanmış ve onların kimleri tarafından hayran bırakılmıştı ama onları sevmenin ne olduğunu bilmemişti. O ustalıkla ve ilgisizce ıslık çalmış ve onlar ona gelmişti. Onlar bir oyalanma, bir önemsiz olay, erkeklerin oynadığı oyunun bir parçası, genellikle küçük bir parçasıydılar. Ve şimdi ilk kez olarak yalvaran oydu, seven, mahcup ve kararsız olan oydu. Sevdiğinin apaçık masumluğundan korkarken aşkın ne yolunu biliyordu ne de sözünü. Her an değişen görünümleriyle dönüp duran değişik bir dünyaya tanıma sürecinde Martin bir davranış kuralı öğrenmişti ki buna göre birisi yabancı bir oyunu oynadığı zaman ilk önce oynamayı diğerine bırakmalıydı. Bu ona 1000 kere yararlı olmuş ve aynı zamanda onu bir gözlemci olarak eğitmişti. O yabancı olan şeyi nasıl izleyeceğini ve giriş yeri için bir zayıflığın kendini göstermesini beklemeyi biliyordu. Bu yumruk dövüşünde bir açık yakalamak için dalaşmak gibiydi ve Martin uzun deneyimleriyle böyle bir açıklık geldiği zaman onu kullanmayı ve acımasızca kullanmayı biliyordu. Böylece Ruth'la ilişkisinde de aşkını söylemek isteyerek ama buna cüret edemeyerek bekledi ve gözledi. Onu sarsmaktan korkuyordu ve kendinden emin değildi. Ama onunla ilişkisinde doğru yolda olduğunu biliyordu. Aşk, dünyaya heceli konuşmadan daha önce gelmiş ve ilk gençliğinde hiçbir zaman unutmadığı yollar ve araçları öğrenmişti. Martin Ruth'a aşkın işte bu eski, ilkel yolundan kur yapıyordu. Sonradan sezdiyse de başlangıçta bunu yaptığını bilmiyordu. Elinin onun eline değmesi, söyleyebileceği herhangi bir sözcükten çok daha büyük ölçüde daha fazla etkiliydi. Onun gücünün Ruth'un düş gücü üzerindeki çarpıcılığı, basılı şiirlerden ve aşıkların 1000 kuşağının sözlü özlemlerinden daha çok çekiciydi. Dilin anlatabileceği ne olursa olsun kısmen onun muhakemesinde değerlendirilecekti. Ama elinin dokunuşu bu geçici sürtünme doğrudan onun içgüdülerine gidiyordu. Yargıları onun kadar gençti ama içgüdüleri ırkı kadar yaşlı ve daha yaşlıydı. Onlar aşk, gençken genç olmuşlardı. Onlar gelenekten ve düşünceden ve tüm yeni doğmuş şeylerden akıllıydılar. Böylece Ruth'un yargısı işlemedi. Ona başvuran bir şey yoktu ve Martin'in an be an kendisinin sevgi doğasına yaptığı başvurunun gücünü kavrayamazdı. Diğer yandan onun Ruth'u sevdiği gün gibi açıktı ve Ruth onun sevgi gösterilerinden, duyarlı ışıklarıyla yanan gözlerini, titreyen ellerini ve cildinin güneş yanığı altında koyu bir biçimde akan o hiç eksilmeyen esmer kızarıklığını görerek bilinçle zevk alıyordu. Ruth daha da ileri giderek mahcup bir biçimde onu kışkırttı ama bunu öylesine incelikle yaptı ki Martin bundan hiçbir zaman şüphelenmedi ve Ruth bunu öylesine yarı bilinçli olarak yapıyordu ki o bile kendisinden güçlükle şüphelenirdi. Onun bir kadın olduğunu ve ortaya koyan gücünün bu kanıtlarıyla ürperdi ve Martin'e acı çektirerek ve onunla oynayarak hava türü bir zevk aldı. Martin ateşinin fazlalığıyla ve deneyimsizliğiyle dili bağlı, bilinçsiz ve beceriksizce kur yaparak, dokunarak yaklaşımını sürdürdü. Onun elinin dokunması Ruth için hoştu ve hoştan fazla nefis bir şeydi. Martin bunu bilmiyordu ama onun hoşlanmadığı bir şey olmadığını da biliyordu. Ellerinin sık sık birbirine değişip buluşma ve ayrılmalarıyla sınırlı değildi. Ama bisikleti tutarken, tepelere götürdükleri şiir kitaplarını kayışla bağlarken, kitapların sayfalarını yan yana okurken elin ele sürtünmesi için birçok fırsat vardı. Ve kitapların güzelliğine birlikte eğildikleri zaman Ruth'un saçının onun yanağına sürünmesi, omuzlarının birbirine değmesi için de fırsatlar vardı. Okumaktan yoruldukları zaman Martin başına onun kucağına koyup gözlerini kapayarak onların olacak olan geleceğe ilişkin düşler kurmayı özlerken Ruth hiçbir yerden kaynaklanmayan ve onun saçlarını karıştırmayı öneren başıboş dürtüler karşısında kendi kendine gülümsüyordu. Eskiden Shellmount Park ve Shouton Park'taki pazar pikniklerinde Martin başını birçok kucakta dinlendirmişti ve genellikle kızlar onun yüzüne gölge yapar, ona bakar, onu sever ve onların aşklarına karşı onun gururlu ilgisizliğine şaşarken o bencilce derin bir uykuya dalmış olurdu. Başını bir kızın kucağında dinlendirmek şimdiye dek dünyanın en kolay işi olmuştu ve şimdi Ruth'un kucağına yaklaşılamaz ve olanaksız buluyordu. Onun kur yapışının gücü gene de tam burada, onun suskunluğunda yatıyordu. Bu suskunluğu nedeniyleydi ki onu hiç ürkütmemişti. Ruth, titiz ve mahcup olduğu halde birlikteliklerinin tehlikeli eğilimlerinin bilincine hiçbir zaman varamamıştı. Martin cesaret etmeyi özlediği ama korktuğu büyüyen yakınlığı hissederken Ruth incelikle ve ayrımına varmaksızın ona yaklaşmış, ona daha yakın olmuştu. Bir kez cesaret etti. Bir öğleden sonra. Ruth'u karartılmış oturma odasında kör edici bir baş ağrısıyla bulduğu zaman. Hiçbir şeye yarar vermez diye cevapladı Ruth onun sorularını. Ve ayrıca baş ağrısı ilaçları almıyorum. Doktor Hall izin vermiyor. Ben iyi edebilirim sanırım. Ve ilaçsız oldu Martin'in cevabı. Emin değilim tabii ama denemek isterdim. Yalnızca masaj. Japonlardan öğrendim ilkin. Onlar masajcı biri biliyorsun. Sonra tümünü yeniden çeşitli türleriyle Havailerden öğrendim. Onlar Lominomi diyorlar. İlaçların başardığı şeylerin çoğunu başardığı gibi ilaçların yapamadığı kimi şeyleri de başarıyor. Ruth derin bir iç geçirip öyle iyi ki dediği zaman elleri başına ancak yeni değmişti. Soru formalite gereğiydi ve o cevabın ne olacağını biliyordu. Sonra Ruth onun gücünün ağrı dindirici merhemiyle rahatlayarak uykulu bir dalgınlık içinde kendinden geçti. Martin'in parmak uçlarından yaşam akıyor ve önündeki ağrıyı sürüyüp götürüyordu. Ya da ona öyle geliyordu. Ağrının dinmesiyle Ruth uykuya daldı ve Martin yavaşça uzaklaştı. O akşam Ruth ona teşekkür etmek için Martin'in telefonunu aradı. Akşam yemeğine kadar uyudum, dedi. Beni bütünüyle iyileştirdiniz Mr. Eden ve size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Ona cevap verirken Martin sıcacıktı. Acemice konuşuyordu ve çok mutluydu ve telefon konuşması boyunca kafasında Browning'in ve hastalıklı Elizabeth Barrett'ın anıları dans ediyordu. Yapılmış olan yeniden yapılabilirdi ve o, Martin Eden bunu yapabilirdi ve Ruth Morse için bunu yapacaktı. Odasına ve yatağın üzerinde açık duran Spencer'ın sosyoloji cildine geri döndü ama okuyamadı. Aşk ona acı veriyordu ve iradesini ezip geçti. Öyle ki bütün kararlılığına karşın kendisini o küçük mürekkep lekeli masasında buldu. O gece yarattığı sone, 2 ayda tamamlanan 50 sonelik aşk divanının ilk sonesiydi. Yazarken kafasında Portekiz'den aşk soneleri vardı. Yaşamının bir bunalımlı döneminde ve kendi aşk çılgınlığının çabalamaları içinde büyük yapıtlar için en uygun koşullar altında yazdı. Ruth'la birlikte olmadığı birçok saati aşk divanına ve evde ya da günün dergileri ve onların politikaları ve kapsamlarının doğasıyla daha yakından ilişki kurabildiği okuma odasında okumaya ayırdı. Ruth'la birlikte geçirdiği saatler ümit vermekte ve sonuçsuzlukta benzer bir çıldırtıcılıktaydı. Onun baş ağrısını iyileştirdiğinden bir hafta sonra idiydi ki Norman Merritt Gölü'nde yelkenliyle bir mehtap gezisi önerdi. Arthur ve Only'yi de destekledi. Bir tekneyi kullanabilecek yetenekteki tek kişi Martin'di ve hizmete zorlandı. 3 genç adam teknenin ortasında sere serpe uzanmış Fırat konuları üzerinde çok sözcüklü bir çekişmeye dalmışken Ruth yelkenliğinin kıçında onun yanında oturuyordu. Ay daha yükselememişti ve Ruth onunla konuşmadan göğün yıldızlı kubbesine bakarken ansızın bir yalnızlık duydu. Martin'e baktı. Bir rüzgar esintisi dalgalar güverteyi yalayacak kadar tekneyi yana yatırmıştı ve o bir eli dümen yekesinde öteki Maestro Uskurt arasında hafifçe orta yol alıyor, aynı zamanda yakında uzanan kuzey kıyısını fark etmek için ileri gözlüyordu. Onun bakışından habersizdi ve Ruth dikkate değer yetenekleri olan bir genç adamı zamanını sıradanlık ve başarısızlığa mahkum öyküler, şiirler yazarak boşa harcamaya yönelten o garip ruh çarpıklığı üzerine hayalci spekülasyonlar yaparak onu dikkatle seyretti. Ruth'un gözleri yıldızların aydınlığında donuk bir biçimde görünen güçlü boğazı üzerinde ve sağlam bir dengeyle duran başında gezindi ve ellerini onun boynu üzerine koymak için duyduğu o eski istek ona geri geldi. Hor gördüğü güç onu çekti. Yalnızlık duygusu daha belirgin bir biçim aldı ve yorgunluk duydu. Teknenin yana yatışı Ruth'u rahatsız etti ve Martin'in iyileştirmiş olduğu baş ağrısını ve ondaki rahatlatıcı sükûnu hatırladı. O yanında oturuyordu. Oldukça yakınında ve tekne Ruth'u ona doğru sarsıyor gibiydi. Sonra Ruth'un içinde ona yaslanmak, kendini onun gücüne dayandırarak dinlendirmek dürtüsü yükseldi. Kendi düşündüğü zaman bile belli belirsiz, yarı biçimlenmiş bir dürtü ona egemen oldu ve onu Martin'e yaslandırdı. Ya da teknenin yana yatışı mıydı bunu yapan? Bunu bilmiyordu ve hiçbir zaman bilmedi. Ruth yalnızca ona yaslandığını ve rahatlığın ve yatıştırıcı sükûnun çok güzel olduğunu biliyordu. Belki teknenin hatası olmuştu ama o da düzeltmek için hiçbir çaba göstermedi. Onun omzuna hafifçe yaslanmıştı. Ama yaslanmıştı ve Martin onu rahat ettirmek için durumunu değiştirdiği zaman da yaslanmayı sürdürmüştü. Bu bir çılgınlıktı ama Ruth o çılgınlığı düşünmeyi reddetti. O artık bir kadının dayanma ihtiyacını duyan bir kadındı ve öylesine çok hafif yaslanmış olduğu halde bu ihtiyaç giderilmiş göründü. Artık yorgun değildi. Martin konuşmadı. Konuşsaydı sihir kaybolacaktı ama onun suskunluğu bunu sürdürdü. Martin büyülenmiş ve sersemlemişti. Ne olduğunu anlayamadı. Bu hezeyandan başka bir şey olmak için fazlasıyla harikuladeydi. Dümen yekesini ve ıskat halatını bırakıp onu kollarında sıkmak için duyduğu çılgın isteği yendi. Sezgileri ona bunun yapabilecek bir yanlış bir şey olduğunu söyledi ve dümen yekesiyle ıskat halatının elini meşgul ederek baştan çıkmasına engel olmasından dolayı memnundu. Kuzey kıyısına gidişi uzatacak şekilde utanmazca rüzgarı yelkenden düşürerek tekneyi daha az incelikle orse ediyordu. Kıyı onu dolaşmaya zorlayacak ve dokunuş kesilecekti. Tartışanların dikkatini çekmeden hızı keserek tekneyi ustalıkla sürdü ve kafasından onu deniz, tekne ve rüzgar üzerinde ustalaştırarak yanında o ve omzuna onun sevgili ağırlığı dayalı olarak yelkenliyle gezmesini bu olağanüstü geceyi mümkün kılan en güç yolculukları bağışlıyordu. Yükselen ayın ilk ışıkları yelkene değip incimsi ışıklarla tekneyi aydınlatınca Ruth ondan uzaklaştı ve uzaklaşırken Martin'in de uzaklaştığını hissetti. Keşfedilmekten kaçınma dürtüsü karşılıklıydı. Olay mahremdi, zımnen ve gizlice. Ruth bunun tüm etkisini beraberinde taşıyarak ve yanakları yanarak ondan ayrı oturdu. Ne kardeşlerinin ne de Olney'in görmesini kabul edemeyeceği bir şeyle suçluydu. Bunu neden yapmıştı? Yaşamında hiçbir zaman asla böyle bir şey yapmamıştı ve gene de karşısındaki genç adamla mehtap gezisini sürdürüyordu. Şimdiye dek böyle bir şey yapmayı hiçbir zaman istememişti. Utanç ve filizlenen kendi kadınlığının gizleriyle ezildi. Tekneyi rüzgara uygun değişik bir yöne çevirmekle uğraşan Martin'e gizlice baktı ve kendisine iffetsiz ve utanç verici bir şey yaptırdığı için ondan nefret edebilirdi. Ve o diğer tüm erkekler gibiydi. Belki annesi haklıydı ve onu gereğinden çok görüyordu. Bir daha hiçbir zaman olmayacak diye karara vardı ve ileride onu daha az görecekti. Onunla ilk yalnız kaldıkları zaman ona yalan söyleyerek gelişi güzel sezdiriyormuş gibi ay çıkmadan hemen önce baygınlık geçirdiğini söylemek gibi bir vahşi düşünceyle oyalandı. Sonra ortaya çıkan ay karşısında nasıl karşılıklı olarak uzaklaştıklarını hatırladı ve yalan olduğunu anlayacağını düşündü. Hemen sonra gelen o günlerde o artık kendisi değil ama kararlarında inatçı, kendini tahlili küçümseyen, geleceğe bakmaya ya da kendisini ve nereye sürüklenmekte olduğu hakkında düşünmeyi reddeden bir yabancı, kafası karışık bir yaratıktı. Sırayla korkarak ve cezbedilerek ve sürekli bir biçimde şaşkınlık duyarak yakıcı bir esrarın içindeydi. Bununla birlikte güvenliğini garantileyen sağlam bir biçimde şekillenmiş bir fikri vardı. Martin'in aşkını söylemesine meydan vermeyecekti. Bunu yaptığı sürece her şey iyi olacaktı. Birkaç gün içinde o denize açılacaktı ve o konuşsaydı bile her şey gene iyi olacaktı. Ruth onu sevmediği için başka türlü olamazdı. Kuşkusuz onun için acılı bir yarım saat ve kendisi için de can sıkıcı bir yarım saat olacaktı. Çünkü bu aldığı ilk evlenme teklifi olacaktı. Bu düşünceyle tatlı bir biçimde ürperdi. Ona evlenme teklif etmeye hazır bir erkek vardı. Gerçek bir kadındı o. Onun cinsiyetinde temelli olan her şey için bir tuzaktı bu. Yaşamının dokusu, onu oluşturan her şey titreşiyor, ürkekleşiyordu. Bu düşünce kafasında alevin çektiği bir pervane gibi çırpınıyordu. Martin'in evlenme teklifini, kendisinin onun sözlerini ağzına tıkamasını düşlemeye kadar ileri gitti ve şefkatle yumuşatarak ona gerçek ve soylu erkekliği öğütleyerek geri çevirişini prova etti. Ve özellikle sigara içmeyi bırakmalıydı. Bunu belirtecekti. Ama hayır, onu hiç konuşturmamalıydı. Onu durdurabilirdi ve annesine öyle yapacağını söylemişti. Kıpkırmızı ve pişmanlıkla yanarak kafasında oluşmuş olan sahneleri uzaklaştırdı. Alacağı ilk evlenme teklifi daha uygun bir zamana ve daha evlenmeye uygun bir talibe ertelenmeliydi. 21. Puslu bir güneşle ve havanın uyuşukluğunu hareketlendirmeden dolaşan bir tutam esintiyle Kaliforniya'nın yazdan kalma bir günü, değişen mevsimin derin sessizliğiyle ürperen güzel bir sonbahar günü geldi. Buhardan değil ama rengin örülmesinden dokunmuş şeffaf mor puslar tepelerin oyuklarında gizlenmişti. San Francisco kurulmuş olduğu tepeler üzerinde bir duman lekesi gibi uzanıyordu. Araya giren koy erimiş bir madenin donuk parlaklığındaydı. Üzerinde yüzen tekneler hareketsiz yatıyor ya da tembel tembel sürükleniyordu. Uzakta gümüş bir pus içinde görünen Tempelsis, batıya yönelmiş güneşin altında son bir altın patika olarak görünen Golden Gate tarafından muazzam bir biçimde genişletilmişti. Ötede Pasifik bulanık ve engindi ve onun ufuk çizgisi üzerinde yuvarlanarak kıyıya doğru sürüklenen bulut yığınları kışın ilk yaygaralı soluğunun uyarısını veriyordu. Yazın silinmesi yakındı. Gene de yaz tepelerin arasında solarak ve donuklaşarak, vadilerin mor rengini koyulaştırarak, solan güçlerden ve doyurulmuş coşkulardan bir sis örtüsü eğirerek, yaşamın ve iyi yaşamış olmanın sakin doyumu içinde oyalanarak ölüyordu. Tepeler arasında en gözdeleri olan tepeciğin üzerinde Martin ve Ruth yan yana oturmuşlardı. Başları aynı sayfaların üzerine eğilmişti ve Martin pek az erkeğin sahip olabildiği bir sevgiyle Browning'i sevmiş olan kadının aşk sonelerini okuyordu. Ama okuma şevksizleşti. Tüm çevrelerindeki o değişip duran güzelliğin sihri çok fazla güçlüydü. O altın yıl güzel ve pişmanlık duymaz bir şehvet düşkünü olarak yaşamış ve ölüyordu. Havada ondan hatıra olarak coşku ve hoşnutluk yoğun bir biçimde yüklüydü. Bu kararın liflerini zayıflaştırarak, ahlakın ya da muhakemenin yüzünü bir pus ve mor bir sisle kaplayarak rüyalı ve bitkinleştirici bir biçimde onların içlerine işledi. Martin kendini zayıf ve eriyor gibi hissetti ve zaman zaman üzerinde ılık coşkunluklar geçiyordu. Başı Ruth'unkine çok yakın ve esintinin dolaşan hayaletleri onun saçlarını yüzüne değecek şekilde karıştırdığı zaman yazılı sayfalar gözlerinin önünde yüzüyordu. Okuduğun bir sözcüğü bile anladığını inanmıyorum dedi Ruth bir keresinde okuduğu yeri kaybedince. Martin ona yanan gözlerle baktı ve dudaklarının ucuna bir karşılık geldiğinde bocalamanın eşindeydi. Senin de bir şey anladığını sanmıyorum. Sonu sonu ne hakkındaydı? Bilmiyorum diye açık sözlükle güldü Ruth. Şimdiden unuttum. Artık okumayalım. Bugün fazlasıyla güzel. Bu süre için tepelerdeki son beraberliğimiz olacak diye açıkladı Martin ciddiyetle. Oradaki denizin kıyısında toparlanıp beliren bir fırtına var. Kitap ellerinden yere kaydı ve aşağıdaki düş gibi koya görmeyen, düş gören gözlerle bakarak aylakça ve sessizce oturdular. Ruth yandan onun boynuna baktı. Ona doğru eğilmedi. Kendi dışındaki yer çekiminden daha güçlü, yazgı kadar güçlü bir güç tarafından sürüklendi. Ona yaslanması için yalnızca birkaç santim vardı ve bu onun iradesi dışında tamamlandı. Ruth'un omzu onunkine bir kelebeğin çiçeğe dokunuşu kadar hafifçe dokundu ve tam o anda hafif bir karşı baskı. Ruth onun omzunu kendisininkine bastırdığını duydu ve bir ürperme Martin'in içinde koşuştu. O zaman Ruth içinin geri çekilme zamanıydı ama o isteği dışında hareket ediyordu. Hareketleri isteğinin denetimi dışına çıkmıştı. Üzerindeki bu nefis çılgınlık içinde denetlemeyi hiç düşünmediği ve istemedi. Martin'in kolu habersizce arkasına uzanmaya ve onu sarmaya başladı. Ruth bunun yavaş gelişimini zevkten acı duyarak, neden olduğunu bilmeden soluğu kesilerek, yanan kuru dudaklarla, hızlı bir nabızla, bütün kanında bekleyişin ateşiyle bekledi. Belini saran kol onu yukarı kaldırdı ve onu yavaşça incitmeden Martin'e doğru çekti. Ruth daha fazla bekleyemedi. Yoğun bir iç çekişiyle ve önceden tasarlanmamış ani bir kasılma gibi tümüyle kendini kışkırtıcı bir hareketiyle başını onun göğsüne bıraktı. Martin'in başı hızla eğildi ve dudakları yaklaşırken Ruth'unkiler onlarla buluşmak için uçtular. Mantıklı düşünebildiği bir an içinde Ruth bu aşk olmalı diye düşündü. Eğer aşk değilse fazlasıyla utanç vericiydi. Bu aşktan başka bir şey olamazdı. Kolları ona sarılmış olan ve dudakları dudaklarına bastıran adamı sevdi ve bedeninin bir sokulma hareketiyle ona daha sıkıca sarıldı. Bir an sonra kendini onun kucağından neredeyse yırtıp kopararak ansızın coşkuyla yukarı ona uzandı ve iki elini Martin'in güneş yanığı boynunun üzerine koydu. Aşk sancısı ve erişilen istek öylesine şiddetliydi ki hafif bir iniltiyle elleri gevşedi ve yarı baygın olarak Martin'in kollarına uzandı. Bir sözcük bile konuşulmamıştı ve uzun bir süre bir sözcük bile konuşulmadı. İki kez Martin eğildi ve onu öptü ve her keresinde Ruth'un dudakları utangaç bir biçimde onunkilerle buluştu ve bedeni mutlu sokulma hareketleri yaptı. Ruth kendini kurtarmayı başaramayarak ona sıkıca sarıldı ve Martin körfezin ötesindeki koca kentin bulanıklığına görmeyen gözlerle bakarken kollarının arasında onu yere destekleyerek oturdu. Bu kez beyninde hiçbir düş yoktu. Yalnızca o gün gibi ılık, aşkı gibi ılık renkler ve ışıklar ve ateş kafasında nabız gibi atıyordu. Ruth'un üzerine eğildi. O konuşuyordu. "Beni ne zaman sevdin?" diye fısıldadı. "İlkten, en ilkinden, seni gördüğüm ilk andan beri. O zaman aşkınla çılgındım ve o zamandan beri geçen bütün sürede yalnızca daha çılgınlaştım. Şimdi en çılgınım sevgilim, başım coşkuyla öylesine döndü ki neredeyse mecnunum." "Bir kadın olduğuma memnunum Martin sevgilim," dedi Ruth uzun bir iç çekişinden sonra. Martin onu kollarında tekrar tekrar ezdi ve sonra sordu. "Ve sen ilk olarak ne zaman fark ettin?" "Ah, her zaman biliyordum, hemen hemen başından beri. Ve ben tümüyle kör olmalıyım," diye haykırdı Martin sesinde bir kızgınlık çınlamasıyla. "Hayal bile etmemiştim seni öptüğüm şu ana kadar." "Onu demek istemedim." Ruth kendini biraz geri çekti ve ona baktı.